Gerçekten hayatımızı mı yaşıyoruz, yoksa hayatımız hakkında kendimize anlattığımız hikayeyi mi? Bugünün konusu, gerçekle hikaye arasındaki o ince ama çok önemli fark. Çünkü hikayelerimiz zihnimizden geçen düşüncelerden ibaret değil. Her birini bedenimizde, sinir sistemimizde taşıyoruz. Ve kendimize dair inandığımız her hikaye, bir süre sonra düşündüğümüz şey olmaktan çıkıp, yaşadığımız şeye dönüşüyor. Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Gerçeklerle hikayeleri birbirinden ayırt etmek bu bölümün konusu. Çok önemsediğim bir konu bu. Çünkü hayatımızı yaşadığımız olaylar kadar o olaylar hakkında kafamızda kurduğumuz hikayeler de şekillendiriyor. Ve bu ikisini birbirine karıştırdığımızda gerçeği değil, kendi yorumumuzu yaşamaya başlıyoruz. Hatta kendimizi tanımaya çalışırken yaptığımız en büyük hatalardan biri, yaşadığımız olaylarla onlar hakkında vardığımız sonuçları, olaylardan kendi hakkımızda çıkardığımız sonuçları aynı şey sanmak. Bu yüzden bugün gerçekle hikaye arasındaki o ince ama hayati farkı konuşmak istiyorum. Hikayelere ihtiyacımız var. Çünkü insan zihni dağınıklıktan, belirsizlikten, tutarsızlıktan hoşlanmaz. Belirsizlik, cevabı henüz bulunmamış soru demek. Cevapsız kalan her soru da zihinde açık bir dosya gibi çalışmaya devam eder, enerji tüketir. Bu yüzden zihnimiz dağınık parçaları bir araya getirmek, aralarında bağlantı kurmak ve olup bitene bir anlam vermek ister, bir düzen görmek istiyoruz. İşin kötüsü, hayat hiçbir zaman düzenli değil. Hatta çoğu zaman anlamlı bile değil. Birbiriyle tam olarak örtüşmeyen, bazen rastlantısal, bazen çelişkili binlerce deneyim yaşıyoruz. Bunların her birini ayrı ayrı zihnimizde tutmamız imkansız. Peki ne yapıyoruz? Yaşadıklarımızı yalnızca hatırlamakla kalmıyoruz. Seçiyoruz, eliyoruz, kendimizce düzenliyoruz. Aradaki boşlukları dolduruyoruz ve bir hikaye yaratıyoruz. Mesela birkaç kez bir şeyler deneriz ama istediğimiz sonuç gelmez, başarısız oluruz. Aslında yaşadığımız şey bir tecrübedir, bir şeyler yapmayı denedik olmadı. Ama zamanla o tecrübe kendi hakkımızda verdiğimiz bir karara dönüşür. Ve yıllar sonra tek tek o girişimlerden çok onlardan çıkardığımız hükmü hatırlarız. Ben başarısız biriyim. Neye elimi atsam olmuyor, beceremiyorum. Ya da yaşadığımız birkaç ilişki kötü biter, hayal kırıklığıyla sonlanır. Bir süre sonra o ilişkilerin, ayrılıkların detayları silikleşir, geriye kendi hakkımızda vardığımız sonuç kalır. Hep yanlış insanları seçiyorum. Ben aşkta şanssızım. Hiçbir ilişkiyi yürütemiyorum. Bir örnek daha. Diyelim çocukken çok fazla eleştirilmişizdir. Kusurlarımız, hatalarımız abartılı biçimde yargılanmıştır. Yıllar geçtikçe o anların ayrıntıları kaybolur, yüzler unutulur, sesler unutulur. Ama geriye bıraktığı duygu kalır ve zamanla kendi hakkımızda inandığımız tek bir cümleye dönüşür bu. Ben yetersizim. Ben eksiğim. Ben ne yapsam yetmeyeceğim. Kimseyi memnun edemiyorum. Düşünceler düşünce olmaktan çıkar ve kimliğimizin parçası haline gelirler. Öyle ki artık yalnızca kendi hakkımızda düşündüğümüz şey değildir bu. Olduğumuza inandığımız şeydir. Psikolojinin en ilginç noktalarından biri bu. Gerçeklerle değil, gerçekler hakkında kendi kafamızda kurduğumuz hikayeler içinde yaşıyoruz. Daha da ilginç olan şu, hayatımızla ilgili bu hikayelerin, bu teorilerin büyük kısmını bilinçli olarak seçmiyoruz aslında. Yavaş yavaş inşa ediyoruz çocuklukta, aile içinde, okulda, ilk aşkımızda, başarılarımızda, hayal kırıklıklarımızda. Sonra bir gün dönüp bakıyoruz hikayeye ve bunların sanki objektif gerçekler olduğunu zannediyoruz. Oysa onlar sadece yaşadıklarımızın içinden seçtiğimiz yorumlar. Şöyle tanımlamayı seviyorum bu durumu. Hepimiz hem kendi hayatımızın senaristiyiz hem de editörü. Bazı sahneleri büyütüyoruz, bazılarını kesip atıyoruz. Bazılarının arka planına dramatik bir müzik ekliyoruz. Bazılarını ışıkla, renkle romantize ediyoruz. Ve sonra ortaya çıkan filme işte bu benim hayatım diyoruz. Tam da bu yüzden iki insan çok benzer şeyler yaşayıp tamamen farklı hayatlar kurabilir. İkisi de çocukluğunda çok eleştirilmiş, bir türlü beğenilmemiştir. Biri ben değersizim düşüncesiyle yaşar, diğeri ben kendi çocuğuma bunu yaşatmayacağım der. Olay aynı, hayatlar farklı çünkü seçilen hikayeler farklı. İnsan olarak en büyük özgürlüklerimizden biri tam da burada başlıyor. Hayatımızı değiştirmek istiyorsak, hayatımızda bir şeylerin değişmesini istiyorsak, önce hayatımızı açıklamak için kullandığımız cümlelerin görünür hale gelmesi gerekiyor. Hayatım hakkında, kendi hakkımda ne düşünüyorum? Kendimi zihnimde nasıl anlatıyorum, nelere inanıyorum? Gün içinde zihnimizden sessizce geçen cümleler var. Ben böyle biriyim, ben yapamam, benim için çok geç. İnsanlara güven olmaz. Herkes çok kötü. Değişmez, umut yok. Ben şanssızım. Mutluluk bana göre değil. Sıradan düşünceler değil bunlar. Zihnimizin dünya hakkında, kendi hakkımızda doğru kabul ettiği varsayımlar. Ve insan neyin doğru olduğuna inanıyorsa o varsayımlarla yaşar. Ben beceremem diyorsan denemeden vazgeçersin. Kimseye güven olmaz demeye alıştıysan kimseyle yakınlık kuramazsın. Şanssız biri olduğuna inandıysan, fırsatları görmez, kaçırırsın. Kendi hakkımızda inandığımız düşünceler hiçbir zaman düşünce olarak kalmaz. Seçimlerimizi şekillendirir, aldığımız kararları belirler, hayatı nasıl biri olarak yaşadığımızı belirler. Bu yüzden durup sorgulamak gerekiyor. Ben gerçekten kimim, kim olduğuma inanıyorum, nasıl biriyim ben? Gerçekten doğru mu bu inandıklarım? Hayatın en büyük kırılma anları tam da bu soruların içinde başlıyor. Sadece kaderimizi yaşamıyoruz çünkü. Kaderimiz hakkında kurduğumuz hikayenin sınırları içinde yaşıyoruz. Hikaye değiştiğinde o sınırlar da değişecek. Zihnimizde taşıdığımız hikayelerin hayatı yaşayış şeklimizde ne kadar etkili olduğunu biraz daha derinleştirerek anlatmak istiyorum. Çok önemli. Hikayeler yalnızca zihnimizde yaşamaz. Sinir sistemimizde de yaşarlar. Onları sadece düşüncelerden ibaretmiş gibi görüyoruz. Oysa hiç öyle değil. Bedenimizde de yaşıyor hikayeler. Ve belki de bu yüzden değiştirmesi kolay olmuyor. Peki ne demek bir düşüncenin, bir hikayenin sinir sisteminde yaşaması? Şöyle açıklayayım bunu. Her şey beynimizin temel bir niteliğiyle ilgili. Daha önce podcast'te buna çok kez değindim. Beyin sadece bilgi depolayan bir organ değil. Aynı zamanda hiç durmadan tahmin yapan bir organ. Olan biten her şey hakkında durmaksızın tahminler yürütüyoruz. Bugün birçok nörobilim uzmanı beyni dış dünyayı sürekli tahmin eden bir sistem olarak ele alıyor. Beyin her an birazdan ne olacak? Güvende miyim, iyi miyim? Bu insan güvenilir mi? Bana ne yapar? Şimdi nasıl davranmalıyım? Bu ortamda kendimi nasıl korumalıyım? Her dakika bu sorularla meşgul. Neden? Beynin temel görevi bizi hayatta tutmak çünkü. Ve hayatta kalabilmek için en önemli şey güvenlik. Bu yüzden geçmiş deneyimlerden yola çıkarak geleceği öngörmeye çalışıyoruz. Ve işte kendi hakkımızda kurduğumuz hikayeler de bu tahmin sisteminin bir parçası haline geliyor. Mesela yıllardır kendinizle ilgili şöyle bir hikayeniz varsa. İlginç biri değilim ben. Anlatacak bir şeyim yok. Bu yüzden sosyal ortamlar çok zor benim için. Konuşacak bir şey bulamıyorum, çekiniyorum, sıkılıyorum. Kendi hakkınızda buna inandıysanız, bir sosyal ortama girdiğinizde, hatta daha insanlarla karşılaşmadan bedeniniz bu hikayenin etkisiyle hazırlanmaya başlar. Daha ortada hiçbir şey yokken sinir sistemi sanki bir tehdit altındaymış gibi hazırlıklara girişir. Nabız hızlanır. Kaslar gerilir, ses tonu değişir, girdiğiniz ortamda insanlarla kurduğunuz göz teması kısalır. Hikaye düşünceden bedene iner. Çünkü beden yalnızca fiziksel hareketlerimizi değil, beklentilerimizi de taşır. Eyvah yine gerileceğim, susup kalacağım, sohbete katılamayacağım. Bence bu insan psikolojisinin en dokunaklı yerlerinden biri. Geçmişte yaşamıyoruz ama geçmiş sinir sistemimizde yaşamaya devam ediyor. Ben kendimi değersiz görüyorsam bu yalnızca zihnimde duran bir cümle değil. Yürüyüşüme yerleşir, sesime yerleşir, kendimi nasıl taşıdığıma, bir odaya nasıl girdiğime. Hikayeler sadece düşüncelerimizi değil, bedenimizin dünyayla kurduğu ilişkiyi de şekillendirir çünkü. Uzun süre tekrar edilen bir hikaye, beynin dünyaya ilişkin beklentilerinin bir parçası haline gelir. Ama şimdi gelin, işin bu hikaye kısmını biraz daha kurcalayalım, hatta biraz zorlayalım bu hikaye meselesini. Eğer hikayeler bu kadar güçlüyse, gerçek sorunlarla yanlış hikayeleri nasıl birbirinden ayırt edeceğiz? Madem kendi hakkımızda anlattığımız hikayelerin çoğu yaşadıklarımızın yorumu, o zaman hayatımızda tekrar eden davranışları nasıl anlamlandıracağız? Çünkü hakikaten tekrar tekrar ortaya koyduğumuz bir takım davranışlar var. Tekrarladığımız hatalar var. Her şeyi kafamda bir hikaye deyip kestirip atmak ne kadar doğru? Mesela bakıyoruz, gerçekten ilişkilerimizde benzer dinamikler çıkabiliyor karşımıza. Benzer insanlarla birlikte olmuşuz, benzer sebeplerden ötürü ayrılmışız. Ya da defalarca iş değiştirmişiz ve hep aynı şikayetlerle, aynı mutsuzluklarla. Ya da hayatımıza bakınca şunu görüyoruz, her defasında çatışmadan kaçmışız. Hep insanları memnun etmeye uğraşmışız, paralamışız kendimizi. Ya da çoğu kez başlayıp vazgeçmişiz. Veya her gün bir takım kararlar alıyoruz ama nadiren uyguluyoruz. Bunlar yalnızca zihinsel hikayeler değil, somut davranışlara dönüşmüş eğilimler, somut birer veri görüyoruz yaptıklarımızı. Peki bunları nasıl değerlendireceğiz? Hikaye ile gerçeği nasıl ayırt edeceğiz? Bu ayrımı yapmak zor olabilir. Çünkü hikayelerimiz tamamen uydurma değil. Çoğu zaman gerçek deneyimlerimizden yola çıkarak kurarız o hikayeyi. Tehlike şu, yaşadığımız bir şeyden hareket edip kendi hakkımızda gereğinden büyük, kalıcı ve mutlak bir sonuca varmak. Şunu görmek önemli, gerçek sorun gözlemlenebilir ve sınanabilir. Hikaye ise o sorunun ne anlama geldiğine dair kurduğumuz açıklamadır. Mesela gerçekte olan şu olabilir. Son 6 ayda 3 yeni projeye başladım ve 3'ünü de yarım bıraktım. Bu bir olgu. Bakıyoruz ve somut olarak görüyoruz. Gerçekten bunu yapmışız. İşin hikaye kısmı, olan bitenden, gerçekte olanlardan çıkardığımız anlam ve çoğu zaman kendimizle ilgili çıkardığımız anlam. 6 ayda 3 projeyi yarıda bıraktım. Elimdeki veri bu ve işte bu veriye dair zihnimde kurduğum hikaye. Ben istikrarsız biriyim, maymun iştahlıyım, ciddiyetsizim, disiplinsizim. Bu hikaye tamamen yanlış mı? Yok, bir parça doğruluk payı var belki. Gerçek bir davranış örüntüsünden doğmuş çünkü. Ama dikkat edin, hikaye bir davranışı açıklamakla yetinmiyor. Bütün kimliğim hakkında, kişiliğim hakkında hüküm veriyor. Sınırlı bir davranış örüntüsünden bütün kişiliğime dair kalıcı bir sonuç çıkarıyorum. 3 projeyi yarım bıraktım. Belirli bir döneme ve belirli koşullara ait bir veridir. Ben disiplinsizim hikayesi ise bunu kimliğin tamamına yayar. Üstelik Allah Allah, neden böyle davrandım acaba? Neden yarıda bıraktım sorusunun önünde kocaman bir engel yaratır. Belki hedeflerim gerçekçi değildi. Belki aynı anda çok fazla şeye başladım. Belki sorun motivasyondan çok planlama hatasıydı. Belki başarısız olmaktan korktum, ondan vazgeçtim. Birçok sebebi olabilir, kim bilir. Ama hikayedeki o kimlik hükmü bütün bu ihtimalleri kapatıp her şeyi tek cümleye indirger. Sorun yaptığım şeylerde değil, sorun benim kim olduğumda. Sorun benim kişiliğim, sorun benim. Hem psikolojik olarak ağır bir şey bu, hem de yanıltıcı. Bu yüzden gerçekte olanla kafamdaki hikayeyi ayırt etmenin bir başka yolu şu soruyu sormak. Bu düşünce belirli bir davranışı mı tarif ediyor yoksa bütün kişiliğimi mi? Bu işi planlamakta zorlandım, belirli bir durumu anlatır. Ben beceriksizim, bütün kişiliğe hükmeder. Şunu unutmamalı, bir düşünce ne kadar genişse, ne kadar genel ve mutlaksa, yanlış olma ihtimali o kadar yüksek. Gerçekle hikayeyi ayırmanın bir başka yolu şu soruyu sormak. Hangi kanıtlar bu hikayeye uymuyor? Tamam, böyle bir hikaye var kafamda. Peki bunun çok da doğru olmadığını, kesin doğru olmadığını gösteren kanıtlar yok mu? Çünkü bir şeye inandığımızda İnandığımız hikayeyi doğrulayacak kanıtların peşine düşüyoruz. Önyargısız değiliz, objektif bakmıyoruz. Bir şeye inandıysak dikkatimiz o konuda çok seçici. Karşı kanıt aramak, hikayenin tam tersine inanmak anlamına gelmiyor. Düşünceyi daha doğru bir ölçüye oturtmak, amaç bu. Daha az dramatik hale getirmek. Ben disiplinsizim. Gerçekten doğru mu bu? Hayatımda bu hikayeye uymayan hiçbir şey yok mu? Disiplinli davrandığım, disiplinle sürdürdüğüm hiçbir şey yok mu hayatımda? Bir davranışı alıp bütün varlığımızın açıklaması haline getiriyorsak, sadece bir hikayeye saplandığımızı göstermekle kalmaz bu. İnsanı tek bir sıfata indirger, hayatı sığlaştırır, küçültür. Çünkü hepimiz yaşayan, değişen, çok boyutlu varlıklarız. Sabit birer nesne değiliz. İş hayatında çok disiplinli biri evinde dağınık olabilir. Romantik hayatında güvensiz biri sosyal ilişkilerinde çok cesur olabilir. Davranışlarımız bağlama göre değişir. Ben buyum, ben böyle biriyim diye genellemekle bazı koşullarda böyle davranma eğilimim var demek birbirinden çok farklı. Kısacası tekrar ettiğimiz davranışlara, tekrarladığımız bazı hatalara baktığımızda bir hikayeye hapsolmamak için üç şeyi görmek önemli. 1. Gerçekleri inkar etmemek. 2. Kişiliğimizi tek bir sıfata indirgememek. 3. Davranışın hangi koşullarda değişebileceğini sorgulamak. Mesela ben tembelim demek yerine belirsiz, uzun ve sonucu uzak işlere başlamakta zorlanıyorum. Özellikle de ne yapacağım net değilse vazgeçmeye, kaçınmaya yöneliyorum demek. İkincisi çok daha uzun, daha açıklayıcı ama hem daha doğru hem de daha faydalı. Çünkü gerçekte ne olduğunu, ne zaman olduğunu ve nereden müdahale edilebileceğini gösteriyor. Kestirme bir yorumla, bir hikayeyle sınırlı değil. Bitirmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Çok değerli bulduğum bir başka soru bu. Kendi hakkında anlattıklarım, kendimle ilgili inandıklarım beni gerçeğe mi yaklaştırıyor yoksa kendimden uzaklaştırıyor mu? Çünkü kendimle ilgili yaptığım bir yorum, kendime dair çıkardığım sonuç, davranışıma daha dikkatli bakmaya, sorumluluk almaya ve yeni ihtimalleri görmeye götürüyorsa beni o zaman bir işlevi var demektir. Ama yarattığı duygu utançsa, güvensizlikse, değişim ihtimallerine kapatıyorsa, beni pasifleştiriyorsa o zaman muhtemelen gerçeği açıklamaktan çok yanlış ve faydasız bir hikayedir bu. Yaptıklarımızı ciddiye alalım, davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenelim ama onlar hakkında vardığımız ilk hükmü mutlak gerçek saymayalım. Çünkü bizi değiştiren şey, hayatımızı değiştirecek olan şey kendimiz hakkında kusursuz bir hikaye bulmak değil. Yıllardır mutlak gerçek sandığımız hikayeleri yeniden soru haline getirebilmek. O eski hikayeye itiraz edebilmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.